Ayrım 36, sayfa 310. Savaş gelinleri Helen Bryan. 9:30'da Agnes, Elsie'nin tavan arasındaki odasında horul horul uyuyordu. Bernie memur Barrows da Agnes'ın biraz rahatsız olduğunu, Elsie'nin de onu misafir etmek istediğini söyledi. Sonra Elsie, Bernie, Alice, Evangeline ve Francis kilisede toplandı. Bernie otomobili yol üzerinde 1 kilometre uzaktaki bir çitin ardına gizlemişti. İç güvenlik toplantısı sona erdiğinde binadan en son ayrılan Hugo de Belfort yürürken etrafına baktı. Sonra kasaba sessizliğe büründü. Karartma perdelerinin arkasına saklandı. Yağmur yağmaya başladı. Bu bir nimetti. Herkesin sinirleri gerilmişti. Alice saatini kontrol etmeye devam etti. Sonunda şöyle dedi. 2,5 saat içinde deniz alçalmaya başlar. Francis, Elsie ile yola çıkma zamanımız geldi. Tamam. Battaniye, sandviçler ve diğer şeyler bu bohçada. Onları girişten geri getirmenin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Uyuşturulmuş olabilirler. Onları taşımamız gerekebilir. Çocuklara neler olabileceğini düşünmemeye çalıştılar. Alice kilise kayıtlarında kaçakçıların malları fıçılarla nasıl su altından getirdiklerini anlatmıştı. İkizlerin kanalda mayınlara çarpmamaya çalışan bir teknenin dibinde uyuşuk halde uyuması fikri yeterince kötüydü. Ama su altına çekilmeleri gerekirse, yanlış bir şey olursa istenmeyen kedi yavruları gibi boğulabilirlerdi. Yağmur durduğunda yoğun bulutların arkasından dolunay yükselirken Francis ile Elsie iplerini çözüp fenerlerini, acil durum mumlarını ve kibritleri kontrol ediyorlardı. Aa, olamaz. Halat dolaşmıştı ve çözülmüyordu. Alice, dolunayda bizi gören olur mu acaba dedi. Herkes uyuyordur. Elsie kolu çekince mezar hemen açıldı. İyi ki bu giderek daha rahat açılıyor. İlk denediğimde çok sertti. Odaklan, sakin kal diye mırıldandı Francis. Başlayacağım şu halatada. Oliver'a bu gece görüşemeyeceklerini ve ona güvenmesi gerektiğini söylemişti. Oliver da gülümseyip çok yorgun olduğunu, biraz uyuyacağını söylemişti. Francis onun yalnız uyuyacağını düşünmekten nefret ediyordu. Sonraki 20 dakika boyunca karanlıkta ipin düğümünü çözmeye çalıştılar ve inanılmaz bir şekilde kanallardan kendilerine doğru gelen uçak seslerini duydular. Hayır, eyvahlar olsun dedi Francis, doğrudan üzerimize uçuyorlar. Hepsi yukarı baktı. Kafanızı kaldırmayın, ışık yüzünüzde parlamasın, eğilin diye emretti Francis ve uçakların geçip gitmesini, Brighton'dan uçak savar ateşi duymayı bekleyerek kilise gölgesinde yüzü koyun yere uzandılar. Uçaklar giderek yaklaşıyordu. Tepelere bir bomba atıldı, sonra bir bomba daha, bir tane daha, yer sallandı. Neden tepeye atıyorlar? Normalde kuzeye uçarlar. Yer sarsıldı. Benim geri dönmem gerekecek. Tani ile çocukların mahzene inmeleri gerekiyor. Tani kendi başına yapamaz. Evangeline'in elinden geldiğince hızla uzaklaştı. Alice, Bernie, sen Elsie ile eve dön dedi. Agnes uyanırsa çok korkacak. Laf söylenmesine hiç de ihtiyaç duymayan Elsie ile Bernie hemen Agnes'in uyuduğu yere, Glebe evinin en tehlikeli yeri olan çatı katına koştu. Alice arkalarından baktı. Annesinin yanına dönmesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden durup tehlikeyi düşünmedi. Zemin ayaklarının altında titrerken, her yer ışıklarla aydınlanırken çalılıklara gizlenmiş bisikletine doğru koştu. Bir saat içinde eve gidip dönebilirdi. Francis uçaklar giderek daha yakında kükrerken papaz evine koştu. Oliver diye çığlık attı. Barınağa in, acele et. Ama Oliver zaten kapıdaydı. Francis diye bağırıyordu. İlk uçak alçaktan uçarken onu yakalayıp içeri soktu. Sonra da ilk patlamayla ayakları yerden kesilip camlar parçalanırken merdivenin altına çekti. Kilise dedi Oliver gözlerine inanamayarak, kollarıyla karısını sıkı sıkı sararken. Neden kiliseyi bombalıyorlar? Yerde Francis başını onun omzuna gömdü. Ona yapıştı kaldı. Oliver ona sımsıkı sarıldı ve bir sonraki patlamaya karşı siper oldu. Kilise bahçesine başka bir bomba isabet ettiğinde yer fena sarsıldı. Kırılan cam sesi duydular. Kule çökünce yere çakılan çan zamansızca şangırdadı. Havaya fırlayan tuğlalar, mezar taşları büyük gürültüyle yere indi. Uçaklar geldikleri kadar çabuk gitti. Francis ve Oliver ayağa kalkarken birbirlerini incelediler. ''Çok yakındı'' dedi Francis nefes nefese. İkisi de titriyordu. Sersem demişti. ''Kilise kapısı menteşelerinden çıkmıştı. Her yer alçı içindeydi.'' Dışarı çıktıklarında yıkıma bakarken birbirlerine sarıldılar. ''Kilise alevler içindeydi.'' Nefesi kesilerek kule dedi Oliver, gözlerine inanmıyordu. Kilise bahçesi tuğlalarla taşlarla doluydu. Olamaz dedi Francis cılız sesli, şövalye mezarının bulunduğu yere bakarken. Tanrım hayır. Oliver omuzlarını tuttu. Seni terk etmekten nefret ediyorum. Ne kadar sarsıldığını biliyorum sevgilim. Ama köyde yaralanan ölen var mı, bana ihtiyaç var mı bakmam lazım. ''Tabii'' dedi Francis zar zor, eski tünelin bombalara dayanacak kadar güçlü olmadığı düşüncesi onu hasta ediyordu. ''Evet git canım, ben bir papazın karısıyım, anlıyorum.'' Yıkım eğitimine sahip bir asker olarak her şeyi çok iyi anlamıştı ama emin olması gerekiyordu. ''Ah Francis, sen git.'' Oliver ona kısaca sarılıp hızla uzaklaştı. Francis alevlere doğru gitti. Kulenin büyük kısmı kilisenin diğer tarafına çökmüştü. Victoria tarzı bir melek heykeli de o tarafa düşmüştü. Ama şövalye mezarının üstü moloz kaplıydı. Francis dişlerini sıktı ve molozları kaldırmaya başladı. Çocuklara ulaşmaya çalışmak zorundaydı. Çaresizliğin verdiği güçle sonunda mezarın üstündeki son ağır parçayı kaldırdı. Kafa taslı sap hala sağlamdı ama mezar kapağı açık kalmıştı. Bombacılar geçmeden önce düğümünü çözdükleri ipi buldu. Sonra bir fener aldı, ipi kendi etrafına bağlayıp diğer ucunu mezar taşına sabitledi. Sağlamlığını test etti, sonra dar basamaklardan aşağı indi. Artık tünele alışmıştı, hızlı hareket edebiliyordu. Hasar kontrolü için feneri oradan oraya salladı. Ara ara kafasına yağan tozdan, topraktan tünelin pek sağlam olmadığını anlamıştı. Yavaşça küfretti ve ilerledi. Kaçakçıların gümrükçüleri ölüme terk ettiği girintiye ulaştığında içinde acil durum battaniyesi, çikolatası, şekerlemeleri, kibritleri olan evanceliğinin tavan arasında hazırladıkları metal kutu fener ışığında parladı, ışık titredi ve fener söndü. Oyuğun ağzına doğru ilerlerken kutunun içinde mum ve kibrit buldu. Karanlıkta arkasından bir şey hızla geçti. Francis bir nefes sesi duyduğunu sandı. Lanet olsun diye mırıldandı ama çocukların sıkışıp kalmış olabilecekleri düşüncesi ona devam etmekten başka seçenek bırakmadı. Yol artık eğimliydi ama Francis bir şeylerin ters gittiğini hissetmişti. Önceden bu noktada denizin sesini duyup temiz havayı hissedebilmişti ama şimdi denizi duyamıyordu ve hiç esinti yoktu. Çok geçmeden yolu kayaların kapattığını gördü. Tüneli neredeyse boydan boya tıkamışlardı. Ama Francis beyhude çabayla taşları yerinden oynatmaya çalıştı. ''Lily, Clara'' diye defalarca bağırdı. Tek cevap başının üstünden düşen küçük taşların tıkırtısı ve tozdu. Artık geri dönmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Yakında gel git mağarayı doldurur ve engelin ötesine geçerdi. Artık diğer taraftan suyun sesini duyabiliyordu. Taş basamaklara ulaştığında kendini yukarı itecek gücü kalmamıştı. Tanya ne diyeceklerdi? Otlara tutulan Francis, Tanya'ya bir şey demeden önce Rachel ile iletişim kurmaya karar verdi. Tek umutları bu gece yanlış alarm verilmiş olmasıydı. Kıvrımlı ipi tutarak yavaşça tırmanmaya başladı. Yarı yola geldiğinde Elsie'nin ona seslendiğini duydu. Bernie kalan birkaç adımda onu çekmek için eğildi ve Francis yere yığıldı. Tünelin ilerisinde bir gürleme duyunca üçü de oranın çöktüğünü anladı. ''Sağ olun. Ah Elsie, heyelan vardı, yapamadım, onlar yoktu. Tanrım!'' Francis ağlamaya başladı. Uzakta memur Barros bir şey bağırıyordu. Elsie ve Bernie hem ne olduğunu öğrenmek hem de onu tünel girişinden uzaklaştırmak için gittiler. Francis kendini toplayıp burnunu temizledikten sonra aklına bir şey geldi. Eve gitti ve kendisine verilen özel numarayı aradı. Burada tuhaf bir şey var. Tam olarak ne olup bittiğinden emin değilim. Ama Manfred ile ilgili olabilir. Sabah açıklamaya geleceğim dedi ve kapadı. Ertesi gün kimse uyanmadan kadınlar ordusu toplantısına gittiğini belirten bir not yazdı. 31. Bölüm Grolmarsh Briars, Kasım, Aralık 1942. Bir zamanlar Alice ve annesinin yaşadığı tepe üstündeki çirkin küçük kulübe neredeyse boştu. Kasvetli bir Kasım günü Alice karartma perdelerinin gevşekçe çekildiği boş yatak odasında yalnızdı. Annesinin son eşyalarını topluyordu. Almanların St. Gabriel'i bombaladığı gece eve gelebildiği kadar çabuk gelmiş ama çok geç kalmıştı. Karanlık sessiz kulübeye koşmuş, annesini yatakta, örtüyü çenesine kadar çekmiş ve yüzü korkudan donmuş halde ölü bulmuştu. Gerçekten babası olsa ne derdi? Alice kendini asla affetmeyeceğini çok iyi biliyordu. Sonra şok içinde ön kapıya gitmiş St. Gabriel'in yanışını görmüştü. Kuru odun ve kıyafetlerle dolu depo çıra gibi yanmıştır diye düşündü. Bomba papaz evine az farklı ıskalamıştı. Ya Oliver? İşte o anda olayın tüm dehşetini hissetmişti. Tünelin çöktüğünü anlamıştı. O geceden sonra uzun süre hissiz kalmıştı. Herkes gibi. Öğretmenliğe de savaş çalışmalarına da devam etmiş ama bütün şevkini kaybetmişti. Şimdi annesinin dolabını ve çekmecelerini yavaş bir makine gibi boşaltıyordu. Sürekli durması gerekiyordu çünkü ağlıyordu. Zavallı annesi, zavallı çocuklar. Ama iş neredeyse bitmişti. Son kutuyu da yamalı birkaç gecelik saten manşetleri yıpranmış iki sabahlık, balayında topladıkları birkaç deniz kabuğu, yarı dolu bir talk pudrası tenekesi, doğa kitapları koleksiyonu ve bir dantel bardak altı seti koydu. Tüylü şapkayı da. Kutuyu bağlarken kendi kaderinin de kasvetli bir yatak odasında annesinin yaşadıklarına bile yaklaşamayacak kadar değersiz birkaç anıyla ölmek olduğunu düşündü. Çıplak şiltenin üzerine oturdu. Papaz evinden ayrılmaktan nefret etmişti çünkü orası onun evi olmuştu. Ama şimdi bu karanlık odaya bakarken hiçbir şey hissetmiyordu. Noel biter bitmez Londra'ya gidecekti. Paramparça olmuş zavallı St. Gabriel'in yanından her geçtiğinde orada geçirdiği mutlu saatleri hatırlıyordu. Orası artık yoktu ve Richard Londra'da bir hastanede yaralı yatıyordu. Grolmarsh Briars'ı terk etme zamanı gelmişti. Çevresi fevkalade geniş Penelope, Alice'i gönüllüler arasına kaydettirmiş ve Connaught meydanındaki evlerinin üst katında boş bir odası olan iki yaşlı kız kardeşin yanına yerleştirmişti. Hatta evlenmeden önce bir kreşte öğretmenlik yapmış orta yaşlı bir kadını da kreşin başına getirmişti. Yeni öğretmen bir hava saldırısında dul kalmıştı. Alice bunun kendi annesi ve birçoklarının da hayatını kaybettiği, bombalama sırasında yaşandığını daha sonra öğrendi. Asla hiçbir şeyden yakınmayan Penelope, Alice'e hayatını zor kurtardığını söyleyecek kadar sarsılmıştı. Sirenler çalmış, Penelope'un görev yaptığı East End Metro istasyonunda korkunç bir kaza olmuştu. Polis içeri çok fazla insan sokmaya çalışmıştı. Alice her ne kadar bu kısmı gazetelerde okumasa da izdihamda çok insan ölmüştü. İnsanlar barınaklara gitmeye korkmasınlar diye yetkililer olayı örtbas etmişlerdi. Alice dünyanın bu kadar üzüntüye nasıl dayanabildiğini merak ediyordu. Tanny, Lily ve Clara'nın hallerinden endişe ederek uzanırken ilk bombalar tepelere düştüğünde çılgına dönmüştü. Ama uçaklar yaklaştığında her şeyi unutmuş, beş uykulu çocuğu kilere indirmeye odaklanmıştı. Panik halinde hem Anna hem Johnny'yi yanına almıştı. Evangeline geri döndüğünde Tanny doğum sancıları çekiyordu. Rahibe Tucker'ın en kısa sürede gelmişti ama artık çok geçti. Tanny bir küçük kız daha doğurmuştu ama kız bir defa ağladıktan sonra ölmüştü. Rahibe Tucker küçük cesedi ondan almış ve üzgün olduğunu söylemişti. Tanny üzücü haberi anlamış gibi görünmüyordu. Ağlamamış veya herhangi bir duygu belirtisi göstermemişti. Rahibe Tucker Tanny'yi rahatlatmaya çalışmış, şok yüzünden insanların böyle olabileceklerini, bazen korkunç şeyleri hafızalarından tamamen sildiklerini söylemişti. Ertesi sabah Tanny hala endişe verici bir tepkisizlik içindeyken Evangeline Londra'daki Rachel ve Cohen'lerle temasa geçmeye, onlara Tanny bebek ve bombalar hakkında bilgi vermeye çalışmıştı. Ama sonunda hat düştüğünde telefon operatörü ona doğu yakasında bir ağır bombalama daha yaşandığını ve birçok hattın koptuğunu söylemişti. Evangeline aynı zamanda Bruno ile de bağlantı kurmak istemişti ama onun yerini sadece Tanny biliyordu. Ki o da sersemlemiş halde uyuyup duruyor, hiçbir şey bilmiyor gibiydi. Üzerine fazlasıyla yük binen rahibe Tucker diğer acil durumlar için çağrılmıştı. Francis de yanlarında olmayınca Alice, Elsie ve Evangeline korku içinde çaresiz kalmıştı. Soğuk oturma odasında bembeyaz yüzlerle oturup minik bedeni bir çarşafa sarılı bebeği ne yapacaklarına karar vermeye çalıştılar. Bir şeyler yapmalıyız. Sonunda alacakaranlıkta Tanny'nin yatağı yanında toplandılar. Evangeline onun üzerine eğilip yavaşça şöyle dedi. Tanny, canım, hepimiz çok üzgünüz ama zavallı bebeği gömmemiz şart. Zor, biliyorum ama yapabilirsen, Yahudi bebekler için yapılan özel bir şey varsa bize söylemelisin. Bir adı var mı? Memur Barros ona bir tabut ve küçük bir mezar yazısı hazırlamayı teklif etti. Ne bebeği diye fısıldadı Tanny. Sonra öylece tavana bakarak uzandı, dudakları sessizce hareket etti. Yemek yemeyi de bitkinlikten bembeyaz kesilmiş bir yüzle onu kontrole gelen rahibe Tucker'la ya da diğerleriyle konuşmayı da reddediyordu. Rahibe Tanny'nin cenaze için yerinden kalkmasının söz konusu olmadığını, onlara ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söylemişti. Ertesi gün gelip geçtiğinde Cohen'lerden hala cevap yoktu. Sonunda Evangeline papaz evine gidip Oliver'a Bruno ile temasa geçemese bile bebeğin gömülmesi gerektiğini söyledi. Özel bir tören gerekip gerekmediğini sordu. Oliver piskoposu aradı. Ondan bir haham ile bağlantı kurmaya çalışacağına dair söz aldı. Piskopos Portsmouth'ta bir haham buldu ama orası bombalandığı için hahamın işi başından aşkındı. Haham Crowmash Priors'a gelmeye çalışacağını ama kısıtlı benzin ve ne zaman kalkacağı belli olmayan otobüsler yüzünden gelmesinin biraz zaman alabileceğini söylemişti. Bunun dışında piskoposun Haham'dan duyduğu tek şey Yahudi cenazelerinin ölümden sonraki 24 saat içinde yapılması gereğiydi. Piskopos üzgün olduğunu ama çocuğun Hristiyan bir aileye doğmadığı için Oliver'ın yapabileceği bir şey olmadığını söyledi. Bu kez fena kızan Oliver telefonu sertçe kapadı. Hava yavaş yavaş kararırken kızlar birbirlerine ne yapmalıyız diye sordular. Sonra Tani'nin başucuna geri döndüler. Tanny, biz onu bahçenin uzak köşesine gömmeyi düşündük. Orada hala birkaç gül var. O antika tuhaf güneş saati de orada hani. Canım, sana uygunsa söyleyebilir misin? Tanny sessiz kaldı. Bruno'dan, Rachel'dan ya da Cohen'lerden hala haber yoktu. Akşam olurken daha ne kadar bekleyebiliriz diye sordular birbirlerine. Cenazenin ilk 24 saat içinde yapılması gerekiyormuş ama o süreyi geçtik bile. Alice zavallı çocuğa bir isim vermeliyiz dedi. İsimsiz gömemeyiz. Rebecca olur mu diye önerdi Evangeline. Ertesi sabahın soğuk şafağında Alice, Evangeline, Elsie, Bernie, Oliver, Agnes, Barrowslar ve Hawthorne'lar 48 saatten biraz daha uzun süre önce doğmuş Rebecca Zayman'ın küçük mezarı etrafında toplandılar. Memur Barros öne çıktı, eğildi ve üzerinde 28 Eylül 1942 Rebecca Zayman yazılı pürüzsüz taşı mezarın üzerine koydu. Oliver 23. mezmuru okudu, hepsinden Tanny ve Bruno için sessizce dua etmelerini istedi. Kadınların gözlerinden yaşlar süzüldü. Frances'in hasretiyle çöken Oliver başını eğdi. Bruno'yu bulmak için çok çalışsa da karşısında bürokrasi duvarını bulmuştu. Alabildiği tek cevap onun ulaşılamaz olduğuydu. En sonunda 5 gün sonra Oliver irtibat kurabildiğinde Bruno hemen oraya geleceğini söyledi ve birkaç saatte geldi. Hemen Tani'nin odasına girdi, bir saatten uzun süreyi bahçenin ucunda geçirdi. Kızarmış gözlerle döndüğünde bazı şartlar altında Tani'yi iyileşene kadar bir akıl hastanesine götürmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Görev yerine yakın bir hastane vardı. Onu sık sık ziyaret edebilirdi. Evangeline, Bruno'nun Tani'yi giydirmesine yardım etti. Tani'nin bazı eşyalarını o eski bavula koymuştu. Kendi bebeği doğduğunda Anna ile Johnny'nin birkaç haftalığına Cohen'lere gidip gidemeyeceklerini sormak üzereyken, Bruno onu Tani'nin odasından çıkardı ve kötü bir haber verdi. Cohen'ler, Rachel, kocası ve iki çocuğu bir hava saldırısı sığınağında kaza sonucu ölmüşlerdi. Polis çok fazla insanı merdivenlerden hızla inmeye zorlamış, kalabalık da paniğe kapılmış ve izdiham sonucu can kayıpları yaşanmıştı. ''Ah Bruno, ne kadar korkunç!'' dedi Evangeline. Penelope'un şahit olduğu olaydan bahsedildiğini tahmin ediyordu. Beş çocuk ve yeni doğmuş bir bebeği nasıl idare edeceğini hiç bilemese de Johnny ile Anna hakkında hiçbir şey söylemedi. Lily ve Clara'dan bahsederek Bruno'nun sorunlarına bir yenisini de eklemek istemedi. Kızlar tepkisiz Tani'yi kucaklayıp ona veda ettiler. ''İyileş canım benim'' diye fısıldadı Evangeline. Sonra Bruno kolunu karısına sardı, onu arabaya bindirdi. Onlar uzaklaşırken kadınlar üzgünce el salladılar.
36. ayrımın sonu. Sayfa 318.